Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programında tekrar sizlerle birlikteyim. Konumuz ömrün sonlarına doğru hayrı arttırmaya teşvik babı. Bu konuyla ilgili olarak Fatır suresinin 37. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Düşünecek olanın düşüneceği kadar sizi yaşatmadık mı? Hem size uyarıcı da geldi diyor Rabbimiz. Evet, Allah-u Teala insanoğlunu indirmiş olduğu vahyinde baktığımızda sürekli uyarıyor. İnsana bir ömür veriliyor. Bu ömür 60 yıl, 70 yıl veya 80 yıl. Sonuçta insan neyle karşılaşacak? Ölüm denen gerçekle. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Bütün nefis ölümü tadacak. Yani ölümsüz hiç kimse yok. Sadece baki olan Rabbimiz. İnsanoğlu Rabbinin kendine verdiği ömrü yaşayacak. Ölüm geldiğinde de teslim olacak. Fakat Rabbimizin burada bir uyarısı var. Diyor ki size bir ömür verdik. Fakat bu ömrü verdik ve bu ömür içerisinde size nasıl yaşayacağınızı, neyi hayatınıza örnek alacağınızı, neyi kabullenip neyi reddedeceğinizi, neyin doğru neyin yanlış, neyin hak neyin batıl olduğunu size ne yaptık? Bildirdik. Nasıl bildirdik? Kur'an'ı indirdik, vahyi indirdik. Ve onu koruduk. Hiçbir şekilde bozulmasına müsaade etmedik. Bununla da yetmedi Rabbimiz. Bir de bu vahyi insanlara ulaştıran ve en güzel şekilde de yaşayarak bize örneklik ortaya koyan Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani ümmetlere peygamberleri gönderdik. Ve insanlar bu vahye ve gönderdiğimiz peygamberlere tabi olsunlar ki sonuçta Allah'ın rızasını kazanıp inşallah cennetine girsinler. Rabbimiz de bu uyarıyı yapıyor ayet-i kerimede. Hem size uyarıcı da geldi diyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Rabbimiz başka bir ayet-i kerimede şöyle diyor. Biz insanı yarattık başıboş bırakılacağını mı zan ediyor? Yani insan başıboş bırakılmadı. Çünkü eğer Rabbimiz bizi başıboş bıraksaydı, yani bize vahyi indirmeseydi, bize peygamberi göndermeseydi, Rabbimiz bizi o yüzden hesaba da çekmezdi. Biz iman etmişizdir ki Rabbimiz adalet sahibidir. Kullarına merhametlidir. Bu da en güzel örnekliğidir bunun. Yani Rabbimiz şunu da yapabilirdi bizler için. Bizi yaratır, kendi halimize bırakır. Haydi bakalım, doğru yolu bulun, hidayeti bulun, düşünerek, aklederek bunu yapın diyebilirdi. Ama Rabbimiz gerçekten bizlere karşı o kadar merhametli, o kadar şefkatli ki bizi yarattı, vahyi indirdi, peygamberi gönderdi. Ve üstelik diğer yaratmış olduğu varlıklardan ayrı olarak da bizlere akıl ve irade verdi. Yani kul bu aklı ve iradeyi kullansın ve Kur'an'a sarılarak, onun o güzel örnekliğini yaşayarak ortaya koyan peygamberi de hayatında kılavuz edinerek benim rızamı kazansın ve inşallah cennetime girsin diye. Çünkü dünya hayatı hakikaten de çok kısa. Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'de o kafirlerden bahsederken onlara sorarız. Yeryüzünde ne kadar kaldınız diye. Verdikleri cevap çok enteresan. bir gün veya ondan daha az. Ama insan dünya hayatındayken yaşadığı hayat, şöyle bir baktığında sanki o hayat hiç bitmeyecekmiş gibi bir çalışma, çabalama ve gayret içerisinde. Ve insanoğlu ölümü her zaman için kendisinden çok uzak görüyor. Ama maalesef öyle değil. Çünkü bunun garantisi bizde de değil. Ne zaman öleceğimizi, ecelimizin ne zaman geldiğini sadece Rabbimiz biliyor. Ve ölüm hakikaten de insan için gerçekten ibret alması gereken bir şey. O yüzden Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki ağzınızın tadını bozan ölümü çok düşünün. Bizler de işte o ölüm bizi yakalamadan evvel ahların vahların veya pişmanlıkların Allah katında hiçbir şeyin ifade etmeyeceği zamana ulaşmadan önce ne yapalım? Yaratılış gayemizin farkına varalım. Kulluk bilincimizin farkına varalım. Rabbimizin bize yüklemiş olduğu misyonun farkına varalım. Ve gerçekten de onun rızasını kazanmak noktasında elimizden gelen bütün gayreti ne yapalım? Ortaya koyalım ki o zaman Rabbimizin de Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği gibi radıyallahu anhum ve radıvan diyor. Allah'ın onlardan razı olduğu, onların da Allah'tan razı olduğu kullar zümresine girelim. Bunun başka bir çıkış yolu veya tarifi söz konusu kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. İlk hadisimize geçelim. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Ömer radıyallahu anh Bedir Harbi'ne iştirak etmiş, yaşlı sahabilerle beraber beni de istişare meclisine dahil etti. Sahabilerden biri buna içerledi ve Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, bu neden bizimle beraber oluyor? Oysa bizim onun yaşadı çocuklarımız var dedi. Hazreti Ömer, bildiğiniz bir sebepten dolayı diye cevap verdi. Derken bir gün beni çağırdı ve büyük sahabilerin meclisini aldı. Bana öyle geliyor ki o gün beni onlara ispat etmek istiyordu. Sahabilere Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde diye başlayan Nasr suresi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Bir kısmı yardım görüp fetih gerçekleşince Allah'a hamd ve istiğfar etmekle emrolunmaktayız dedi. Kimi de hiçbir yorum yapmadı. Hazreti Ömer bu defa bana hitaben, ey İbni Abbas sen de mi öyle diyorsun dedi. Ben hayır dedim. Peki ne diyorsun diye sordu. Ben de cevaben, bu sure Hazreti Peygamber'in ecelinin kendisine bildirildiğini ifade etmektedir. Allah'ın yardımı ve fetih sana gelince ki bu senin ecelin geldiğinin alametidir. Rabbini hamd ile tesbih et. Bağışlanma dile çünkü o tövbeleri kabul edendir buyuruyor dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh ben de bu sureden senin dediğinden başkasını anlamıyorum dedi. Bu hadisin benzeri diğer bir hadisimiz var. Bu hadisi de okuyacağım. Ondan sonra hadis üzerinde gerekli açıklamayı yapacağım. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Allah'ın yardımı erişip fetih gerçekleşince ayeti indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı her namazda mutlaka Rabbimiz seni tenzih ederim, seni hamd ile anarım. Allah'ım beni bağışla dedi. Buhari ezan Megazi bahsinde, Müslüm Salat bahsinde rivayet etmiş. Buhari'nin sahihinde, Müslüm'ün sahihinde Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen başka bir bu hadisin versiyonunda da şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdelerinde Allah'ım seni tenzih ederim, Rabbimiz sana hamd ederim, Allah'ım beni bağışla duasını pek sık tekrarlardı. Bu sözüyle o Kur'an'a ne yapardı? Bu ayeti fiilen tefsir ederdi. Yani bu ayeti bu şekliyle yaşayarak tefsir ederdi. Müslüm'ün rivayetinde de şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce seni hamdine tesbih ve tenzih eder, bağışını diler, tövbe ederim duasını sık sık tekrar ederdi. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, ey Allah'ın Resulü, yeni yeni söylediğinizi duyduğum bu cümleler nedir diye sordum. Peygamber aleyhissalatu vesselam, ümmetimle ilgili olarak benim için bir işaret tayin edilmiştir. Onu gördüğüm zaman bu kelimeleri söylerim. Bu işaret Nasr suresidir buyurdu. Yine Müslüm'ün başka bir rivayetinde ki salat bahsinde geçiyor, bu husus şöyle yer almaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim sözlerini sık sık söyler olmuştu. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, Subhanallah ve bihamdihi, estağfirullah ve etubu ileyh sözlerini görüyorum ki pek sık söylüyorsun dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbim bana ümmetim içinde bir alamet göreceğimi bildirdi. Onu gördüğümden bu yana Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullah ve etubu ileyh sözünü çok söylerim. Ben o alameti Mekke'nin fethine işaret eden, Allah'ın yardımı ulaşıp fetih gerçekleşince ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü Allah tövbeleri çok çok kabul edendir suresinde gördüm buyurdu. Evet, bu ayet-i kerime gerçekten Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatının yakın olduğuna dair bir alameti ortaya koyuyordu. Hadisimizin başlığı hatırlarsınız, ömrün son demlerinde hayrı arttırmaya teşvikti. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam inen Nasr suresini de Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi İbni Abbas, ki çocuk o, onun anladığı gibi anlamıştı. Yani kendisine ölümün yakın olduğunu. Allah Resulü ölümün kendisine yakın olduğunu anladığında kulluğuna daha fazla ne yapmaya başladı? Nasıl ifade edeyim? Değişiklikler katmaya başladı diye söyleyeyim. Çünkü biz biliyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Rabbi ile olan irtibatında, kulluğunda süreklilik vardı. Yani bir kesinti söz konusu değildi. Allah Resulü sadece bununla da yetinmiyordu. Sürekli bir koşuşturma içerisinde. Çünkü o Allah'ın Resulü şunu biliyordu. Rabbinin bir uyarısı. Yakın sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Bu bilinci yakalamıştı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Veya yine Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği gibi bir işten yorulduğunda diğerine ne yap? Yönel veya koştur. Ve gerçekten de Allah Resulü bu hal üzereydi baktığımızda. Allah Resulü için tabiri caizse boş vakit, boş alan diye bir şey söz konusu değildi. O Rabbine karşı kulluğu kalbinde, nefsinde o kadar güzel bir yere oturtturmuştu ki her anını yaratıcısını nasıl razı edeceğim düşüncesiyle oluşturmuştu. Ve onun kendisine yüklemiş olduğu risalet görevini en güzel şekliyle nasıl ortaya koyabilirim diye düşünüyordu. Ve bunun örneklerini de daha önceki programlarımda sürekli tekrar etmiştim. Gece namazlarıyla olsun, namazı kılarken namazdaki o uzattığı secdeleri, rükûları olsun, topukları şişinceye kadar kıldığı namazı olsun, namazlarından sonra Rabbine dua ederek, ellerini açarak sürekli istiğfar etmesi, ondan yardım talep etmesi, onun merhametine sığınması, gazabından ona sığınması. Yani Allah Resulüne baktığımız zaman hayatının her zerresinde gerçekten Rabbi ile çok güzel bir irtibatının olduğunu görüyoruz. İşte ölüm ona yakın olduğu zamanda, ki dediğim gibi Allah Resulü de bu ayeti böyle algılamıştı. Ne yapıyordu? Allah Teala ona bir ömür vermişti ve Allah'ın Resulü o ömrü de gerçekten Rabbinin rızasına uygun olarak ortaya koymuştu. Ve Rabbi ona şunu diyordu. Fetih gerçekleşince ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde ve hakikaten de böyle oldu. Fetih gerçekleştiğinde, Mekke fethedildiğinde, geçmişte peygambere düşmanlık besleyen, onun getirdiği davete yüz çeviren, Taif'te onu taşlayanlar, o insanların o fetihten sonra fecr fecr Allah'ın dinine girdiklerine peygamber de ne yaptı? Şahit oldu. Bu neydi? Allah'ın peygamberine gerçekten çok büyük bir lütfuydu. Ama bu neyin sonucuydu? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın sabrının, Rabbine karşı tevekkülünün, teslimiyetinin, azminin bir sonucuydu. Allah Resulü zaman zaman tıkansa da, zaman zaman ümitsizliğe düşse de Rabbi onu sürekli ne yaptı? Teskin etti. Sürekli destekledi. Ve o Rabbinin desteğini gören Peygamber aleyhissalatü vesselam davasından hiçbir şekilde ödün vermediği ilkesiyle, samimiyetiyle, ihlasıyla, özverisiyle ve en önemlisi güzel ahlakı ve eminliğiyle insanları Allah'ın dinine davet etti. Ve o insanlar, geçmişte dediğim gibi davetin ilk zamanlarında peygambere karşı çıkan insanlar, Mekke'nin fethinde fecir fecir Allah'ın dinine girdiler. Ve dediğim gibi bu yaratıcımızın Allah Resulüne bir lütfuydu. Bunun karşılığı olarak da Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile diyor. Aslında Rabbimiz şunu bize veriyor bu ayet-i kerimede. Yani her şey benim kudretimde, her şey benim dilememle. İnsanın kendisinin ne ait olan hiçbir şey yok. Sadece insan yaratıcısının kendisine lütfetmiş olduğu şeyleri onun da yardımıyla çalışarak ne yapıyor? Elde ediyor, kazanıyor. Yani şöyle ifade edeyim. Bir insan güzel bir ahlaka sahipse bunun sebebi müsebbibi Allah-u Teala'dır. Fakat insan bunu elde etmek için bir gayret göstermiştir. İşte bu anlamda bizim ne yapmamız gerekiyor? Rabbimizi hamd etmemiz, tesbih etmemiz gerekiyor. Yani biz güzel ahlaka sahipsek, biz İslam'ın kimliğimize sahipsek, Müslüman kimliğine sahipsek, bunların hepsi Rabbimizin bize lütfudur. Ha bunda bizim gayretimiz yok mudur? Tabii ki vardır. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede neyi vurguluyor? Sizin kazandıklarınız ellerinizle yaptıklarınız iledir. Yani bu hem negatif anlamda hem pozitif anlamda. Yani insan cennetini veya cehennemini de kendi iradesiyle kazanıyor. Ama asıl olan şu kulli irade yaratıcımızın elinde. O her şeyi bize lütfediyor. Biz sadece dediğim gibi bir takım gayret içerisine giriyoruz. Rabbimiz de o gayretimizi, gayretimiz pozitif anlamdaysa pozitif anlamda değerlendiriyor. Negatif anlamdaysa onu da hemen değerlendirmiyor. Bakın burası da çok önemli. Nasıl hemen değerlendirmiyor? Yani vermiş olduğu bu ömür süreci içerisinde insanoğlunun yapmış olduğu hataların, günahların, hatta şirkin ve küfrün bağışlanması noktasında sürekli insanı ölüm yakalayıncaya kadar bir süre tanıyor Rabbimiz. Yani haşa yarattığı kulu gibi değil. Biz bize yapılan bir hainliği, düşmanlığı ne yaparız? Beşer olmamız hasebiyle hemen cezalandırmak isteriz, karşılık vermek isteriz. Rabbimiz ise böyle değil. Rabbimiz sürekli erteliyor, sürekli erteliyor, sürekli erteliyor. Nereye kadar? Ölüm bizi yakalayacağı ana kadar. İşte o an pişmanlık fayda etmiyor. Kul olarak bunu iyi idrak etmemiz ve bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ayet-i kerimede geçen Rabbini hamd ile tesbih et. Dediğim gibi her şey Rabbimizin dilemesiyle bize ulaşıyor. O yüzden biz gerçekten Rabbimize gerçek anlamda hamd eden kullar olmak zorundayız. Öyle değil mi? Yani bir insan bize bir iyilik yaptığında, bir sıkıntımızı bizden giderdiğinde ne yapıyoruz? O insana hakikaten teşekkür ediyoruz. Hatta yapmış olduğu iyiliğin veya güzelliğin karşılığını nasıl verelim diye bir gayret içerisine giriyoruz. Bakın bu bir dünyevi ilişki. Size faydası dokunan bir insana dokundurduğu faydasından dolayı karşılık verme gayreti, çabası. Peki bütün kainatı bizim emrimize veren, bizi en güzel surette yaratan ve bize vahiy ve peygamberini gönderen Allah-u Teala'ya bu gayreti gösterebiliyor muyuz vermiş olduğu nimetlerin karşılığı olarak? Bunu göstermenin çabası içerisinde olmalıyız. Ve bunun da idrakinde olmalıyız. O yüzden de Rabbimize sürekli hamd etmeliyiz. Ya Rabbi sana hamd ediyorum. Ne için? Öncelikli olarak beni Müslüman kıldığın için. Ve Müslümanca yaşamam noktasında bana yardımcı olduğun için. Ve Rabbini tesbih et diyor Allah Resulü'ne Rabbimiz. Nedir Rabbimizi tesbih etmek? Yani tesbihi elimize alıp Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek değil. Bu da tesbihatın bir boyutu. Ama Rabbimizin ayeti kerimede vurguladığı ki bu Saf suresinde de geçiyor, Cuma suresinde de geçiyor. Tegabun suresinde mesela şöyle diyor Rabbimiz. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Ve ayeti kerime devam ediyor. Mülk de yalnız O'nundur, hamd da yalnız O'nadır. O her şeye kadirdir. Yani Rabbimizi böyle tesbih etmek. Nerede? Bulunduğumuz her yerde ve mekanda. Dilimizin döndüğü, gücümüzün yettiği kadarıyla. Yani biz yaşantımızda Allah'ı tesbih etmek zorundayız. Rabbimizi tesbih etmek. Yani Rabbimizi bulunduğumuz yerde yüceltmemiz. Onun yaratıcılığını, onun ilahlığını, onun her şeye gücü yeten olduğunu, onun hesap günü insanları hesaba çekeceğini, mülkün sahibinin Rabbimiz olduğunu. Fatiha suresinde okuyoruz. Neyle başlıyor Fatiha suresi? Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olanı hamd etmek. Bakın. Fatiha suresi hamdla başlıyor. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yevmiddin diyoruz değil mi? Nedir Maliki yevmiddin? Dün gününün sahibi. Yani insanların yaşayıp da ömürlerinin sona erdiğinde ve tekrar dirilip Rablerinin huzuruna varacakları günün sahibi. Hesap gününün sahibi. İnsanlara bunu hatırlatmak tesbih, Rabbini tesbih etmek, ilahlığını, hesap gününün sahibinin o olduğunu, yani dünya hayatındayken peşinden koştuğunuz, memnun etmek için gayret gösterdiğiniz, iyiliğini görüp de nasıl memnun edeceğim diye insanların dahi, kısaca bütün insanların hesaba çekileceği günün sahibi, yani bütün insanları hesaba çekecek olan Rabbimizi bu şekilde insanlara tanıtmak. Onun kadiri mutlak olduğunu, onun dilemesinin dışında hiçbir şeyin bizler için mümkün olmayacağını, hayırda da böyle, şerde de böyle. Bunu Rabbimize ne yapmak? Hatırlatmak. İşte tesbihat. Ve ondan mağfiret dilemek. Yani bizim en temel özelliklerimizden bir tanesi de bu olması gerekiyor. Neden? Çünkü biz onun yarattığı aciz kullarız. O ise bizim Rabbimiz, yaratıcımız. Yani o bizden kulluk istiyor. Kulluğumuzun önemli bir bölümünü de ondan mağfiret dilemek. Yani mağfiret dilerken biz aslında şunu yapıyoruz. Rabbimizi tazim ediyoruz, yüceltiyoruz. Kendimizi ise onun karşısında ne kadar aciz, yardıma muhtaç olduğumuzu ne yapıyoruz? dillendiriyoruz. Yapmış olduğumuz hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı ona ne yapıyoruz? Sığınıyoruz. Ondan bağışlanma diliyoruz. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu ayet-i kerime indiğinde, dediğim gibi ölümün kendisine yakın olduğunun farkına vararak, Allah'a yakınlaşması sürekli var olan peygamberin bunda tabiri caiz ise daha ince bir ayar yapmasına şahit oluyoruz. Yoksa kulluk tabii ki şu değil. Bu çok önemli bir nokta. Yaşadığımız toplumda veya insanlarda şöyle bir anlayış söz konusu. Gençliğinde dilediği gibi yaşayan insanların yaşlandıklarında artık o gençliklerinde yapacakları şeyleri yapmalarının mümkün olmadığı dönemlerde Allah'a kulluğu düşündüklerine şahit oluyoruz. İşte bu yanlış anlayışı yıkmamız gerekiyor. Yani kulluk bizlerin buluğa erdiği andan itibaren ölümün bizi yakaladığı zaman dilimindeki hayatın bütününü kapsıyor. Yoksa yaratıcımızın biz hayatımızı yaşamışız, sınır tanımadan nefsimizi, hevamızı ilah edinecek şekilde ve öyle bir noktaya gelmişiz ki Allah'a sığınma ihtiyacı hissediyoruz. Böyle bir kulluk değil. Ha bundan şunu da anlamayalım lütfen. Çünkü Rabbimiz dedim ya, bağışlanmayı, mağfireti insanın ölüm onu yakalayıncaya kadarki süreci içerisinde kabul ediyor. Yani şu olabilir, bir insan gerçekten bilmeyerek belli bir yaşa kadar yanlış bir yaşam ortaya koymuş olabilir. Yani Allah'ın razı olmayacağı, hoşnut olmayacağı. Ama o süreçte bile gerçekten samimi bir kalple, ihlasla Rabbine teslim olarak sığınıp da bağışlanma dileyip sonra Allah'a iman ederse Rabbimiz de bunu bağışlayacaktır. Bu ayrı bir konu. Ama biz genel bir yargıyı yıkmaya çalışıyoruz toplumdaki. Kulluk dediğim gibi buluğa çağına erdiği andan itibaren insan için başlayan ve ölüme kadar devam edecek yaşam biçimidir. Bunu bu şekilde algılamamız gerekiyor. Bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin ve bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.